Ayrım 84.
İçeri girmek istedim, karşıma dikildi. Zangır zangır titriyor, gözlerimin içine bakarak, "Nerede Gruşenka?" diyordu. "Benden korkması çok kötü," diye geçirdim içimden. Korkudan dizlerimin bağı çözülmüştü. İçeri almayabilirdi beni, bağırabilirdi de. Ya Marfa Ignatyevna gelirse, ya bir aksilik olursa diye düşünüyordum. Yüzüm bembeyaz olmuştu sanırım. "Orada," diye fısıldadım. "Pencerenin dibinde, görmediniz mi? Getir onu, getir." "Bağırmanızdan korkmuş, fidanların arkasına saklanıyor," dedim. "Pencereden seslenin, gelir." Pencereye koşup mumu yanına koydu. "Gruşenka," diye seslendi. "Gruşenka, orada mısın?" Dışarı uzanmadan, yanımda durarak sesleniyordu. Benden de korkmuştu bir kez. Pencereye yaklaşıp dışarı uzandım. "İşte orada, fidanların arkasında. Gülüyor, görüyor musunuz?" Hemen inanıverdi. Çünkü iyice abayı yakmıştı. Titriyordu. Yarı beline dek sarktı dışarı. Birden masanın üzerindeki dökme demirden kurutmayı kaptım. Bilirsiniz onu, en azından 1,5 kilo vardır. Arkasından kafasının tepesine indirdim. Sivri köşesiyle vurmuştum, sesi bile çıkmadı. Sessizce yere çömeldi, bir daha bir daha indirdim. Üçüncü kere de kafası parçalanmıştı. Sırt üstü yere yuvarlandı, yüzü gözü kan içindeydi. Üstüme başıma baktım, bir yerime kan sıçramamıştı. Kurutmayı sildim, gene masanın üzerine koydum, tasvirin arkasından paketi aldım, paraları çıkardım içinden, zarfı yere attım, bağlı olduğu pembe kurdeleyi de yanına bıraktım. Bahçeye çıktım, zangır zangır titriyordum. Doğru, kovuklu elma ağacına gittim. Siz de bilirsiniz bu kovuğu. Ne zamandır gözüme kestirmiş, içine bir bez parçasıyla bir de kağıt koymuştum. 3000 rubleyi önce kağıda, sonra da beze sarıp kovuğun en uzak köşesine sakladım. 2 haftadan çok kaldı orada para. Hastaneden çıktıktan sonra gidip aldım. Parayı kovuğa yerleştirdikten sonra yatağıma dönüp yattım. Korku içinde şöyle düşünüyordum. Grigori Vasilievich öldüyse işler sarpa sarabilir. Ölmediyse çok iyi. Çünkü Dimitri Fyodorovich'in geldiğine, babasını öldürüp parayı da aldığına tanıklık eder. Marfa Ignatyevna'yı bir an önce uyandırmak için yüksek sesle inlemeye başladım. Sonunda doğruldu. Yanıma gelecekti ki Grigori Vasilievich'in yatakta olmadığını fark edince koşarak dışarı çıktı. Çok geçmeden de bağırmaya başladı. Sabaha dek ana baba günüydü evin içi ama ben rahatlamıştım. Smerdyakov sustu. Ivan sessiz, hiç kıpırdamadan, gözlerini ondan ayırmadan dinlemişti. Smerdyakov ise anlatırken arada bir bakmıştı ona, daha çok başka yana bakıyordu. Öyküsünü bitirince besbelli kendisi de heyecanlandığından derin bir göğüs geçirdi. Alnında ter taneleri birikmişti. Ne var ki pişmanlık duyup duymadığını anlamak olanaksızdı. Ivan bir an dalgın durduktan sonra "Dur," dedi. "Ya kapı?" "Babam kapıyı sana açtığına göre Grigori Vasilievich sen gelmeden önce açık nasıl görmüş olabilir onu? Grigori senden önce girmişti bahçeye, değil mi?" Ivan'ın bunu son derece sakin, hatta bambaşka, hiç de kızgın olmayan bir tavırla sorması pek tuhaftı. Öyle ki o sırada birisi kapıyı açıp başını uzatarak onlara baksaydı, oturmuş sohbet ettiklerini sanırdı. Smerdyakov anlamlı anlamlı gülümsedi. "Grigori Vasilievich'in kapıyı açık görmesine gelince hayaldir bu. Size bir şey söyleyeyim mi? Katır gibi inatçıdır Grigori Vasilievich. Kapının açık olduğunu söyledi ya bir kez. Ne yaparsan yap dönmez artık. Ama bu uydurması sizinle benim işimize çok yaradı doğrusu. Çünkü ortada böyle bir iddia varken katilin Dimitri Fyodorovich olduğundan kimsenin kuşkusu olamaz." Ivan Fyodorovich gene şaşırmıştı. Kendini toparlamaya çalışarak "Bak," dedi, "dinle beni. Soracağım birçok şey vardı sana ama hepsini unuttum. Kafamın içi karmakarışık. Evet, hiç değilse şunu söyle bana. Parayı alıp boş paketin için orada bıraktın. Öyle olduğu gibi niçin götürmedin paketi? Anlatışında sanki bu zorunlu bir şeymiş gibi bir hava vardı. Ama niçin zorunlu olduğunu anlayamadım." "Bir takım nedenleri vardı bunun. Paketi bilen, Söz gelimi benim gibi içine paralar konurken, kapatılırken, üzerine yazı yazılırken gören birisi, cinayeti işledikten sonra paraların pakette olduğunu bile bile öyle aceleyle niçin açsındı onu? Katil benim gibi biri olsaydı paketi hemen cebine indirir, kirişi kırardı. Dimitri Fyodorovich'in durumu ise başkaydı. Paketi hiç görmemişti, benden bir şeyler duymuştu, o kadar. Bu bakımdan paketi yatağın altından alınca ilk iş olarak açıp içinde para var mı yok mu ona bakacaktı. Boş zarfı da bunun için kendi aleyhinde bir delil olabileceğini düşünemeden yere atacaktı. Soylu bir kişi olduğu, şimdiye dek hiçbir şey çalmadığı için acemi bir hırsız gibi davranması gerekirdi. Zaten bu sefer de hırsızlık olmayacaktı yaptığı, kendi parasıydı aldığı. Gidip Fyodor Pavlovich'ten parasını alacağını kentte söylemediği kalmamıştı. Övünüyordu bile bununla. Beni sorguya çekerlerken bu noktayı çıtlattım savcıya. Elbette akıl erdiremiyormuşum, bunu kendisi sormuş gibi. Bayıldı adamcağız. İvan Fyodorovich son derece şaşkın, "Bütün bunları orada cesedin başında mı düşündün?" dedi. Gene dehşet içinde bakıyordu Smerdyakov'a. "İnsaf edin, öyle hemencecik düşünülebilir mi bu kadar şey? Önceden kararlaştırmıştım kuşkusuz." İvan Fyodorovich, "Demek ki şeytan yardım etti sana," diye haykırdı. "Evet, aptal değilsin, sandığımdan da zekisin." Ayağa kalktı, canı çok sıkıldığı için odanın içinde dolaşmak amacıyla kalktığı belliydi. Ama masa yolu kapadığı, masa ile duvar arasından yan dönerek geçmesi gerektiği için oturdu gene. Dolaşamadığı için sinirlenmiş olacak, eskisi gibi öfkeyle bağırmaya başladı. "Beni dinle alçak namussuz herif. Seni şu dakikaya kadar öldürme işimin nedeninin yarın duruşmada bulunmanı istediğim için olduğunu anlayamıyor musun?" İvan kolunu havaya kaldırdı. "Tanrı tanığımdır. Belki suçluyum, belki de babamın ölmesini içimden istiyordum ama yemin ederim senin sandığın kadar suçlu değilim. Belki seni böyle bir cinayete kışkırtmadım bile. Hayır hayır, kışkırtmadım. Ama ne olursa olsun yarın duruşmada gerçeği dökeceğim ortaya, kararımı verdim. Her şeyi anlatacağım, her şeyi. Birlikte çıkacağız yargıcın karşısına. Ne söylersen hepsini kabul edeceğim. Korkum yok senden. Hepsini doğrulayacağım. Sen de itiraf edeceksin suçunu. Edeceksin. Birlikte çıkacağız yargıcın karşısına. Kararımdan dönmem." İvan heyecanlı, mağrur konuşuyordu. Kararından dönmeyeceği gözlerindeki parıltıdan da belliydi. Smerdyakov, "Hastasınız," dedi. "Görüyorum ki çok hastasınız. Gözlerinizin içi bile sapsarı." Sesinde alay olmadığı gibi acıma vardı. İvan, "Birlikte çıkacağız yargıcın karşısına," diye ineledi. "Sen gelmezsen gelme, gene anlatacağım her şeyi." Smerdyakov dalmıştı. Neden sonra? "Hayır," dedi. "İkimiz de gitmeyeceğiz." İvan sitem dolu bir sesle, "Anlayamıyorsun beni," diye haykırdı. "Her şeyi itiraf ederseniz sizin için çok ayıp olacak. Üstelik bütün çabanız da boşa gidecek. Çünkü size böyle bir şey anlatmadığımı, sizin ya hastalığınızdan, zaten yüzünüzden de belli hasta olduğunuz, ya da ağabeyinize acıdığınızdan kendinizi feda etmek istediğinizi söyleyeceğim. Beni hiçbir zaman insan yerine koymadığınızı, her zaman bir sinekten farksız gördüğünüz için bu suçu üzerime yüklediğinizi de ekleyeceğim. Kim inanır size? Elinizde en küçük bir delil var mı? Ya beni inandırmak için gösterdiğin 3000 ruble? Smerdyakov paraların üzerindeki kitabı kaldırıp yana koydu. Derin bir soluk aldıktan sonra, "Parayı siz alıp götüreceksiniz," dedi. İvan şaşkın şaşkın bakıyordu ona. "Elbette götüreceğim. Bu para için katil olduysan ne diye veriyorsun onu bana?" Smerdyakov kolunu sallayarak titrek bir sesle, "İhtiyacım yok paraya," dedi. "Eskiden Moskova'da ya da yurt dışında yeni bir hayata başlamak için ihtiyacım vardı ona. Her şey serbestti o zaman." "Çok doğru söylüyorsunuz. Ölümsüz bir tanrı yoksa erdem denilen bir şey de olamaz. Olmaması da gerekir zaten. Çok doğru söylüyorsunuz. Ben de böyle düşünüyorum." İvan anlamlı gülümsedi. Kendi aklınla buldun bunu değil mi? Sizin yol göstermenizle. Parayı geri verdiğine göre artık Tanrı'ya inanıyorsun öyle mi? Hayır, inanmıyorum diye fısıldadı Smerdyakov. Öyleyse niçin veriyorsun? Smerdyakov gene kolunu salladı. Bırakalım artık, önemli değil. O zaman her şeyin serbest olduğunu söylüyordunuz. Şimdi de nedense pek endişelendiniz. Gidip suçunuzu itiraf etmeye bile kalkışıyorsunuz. Ama yapmayacaksınız bunu. Gerçeği açıklamayacaksınız. İvan görüşürüz diye mırıldandı. Smerdyakov pek kararlı, kendinden emin bir tavırla konuşuyordu. Olmaz böyle bir şey. Çok zekisiniz. Üstelik parayı, çevrenizden saygı görmeyi de seviyorsunuz çünkü çok gururlusunuz. Kadınlara bayılıyorsunuz, en çok da refah içinde hiç kimseye boyun eğmeden yaşamaya düşkünsünüz. Bu çok önemlidir sizin için. Duruşmada kendi kendinize böyle bir leke sürerek ömrünüz boyunca yüzünüz kara dolaşmaya razı olamazsınız. Evlatları içinde Fyodor Pavlovich'e en çok siz benziyorsunuz. Ruh bakımından ikiniz de aynısınız. İvan şaşırmıştı. Yüzü kıpkırmızı. Aptal değilsin dedi. Oysa eskiden aptal sanıyordum seni. Sonra yüzü değişti birden. Kafan çalışıyor diye ekledi. Gururunuzdan aptal sanıyordunuz beni. Buyurun alın parayı. İvan 3 desteği alıp hiçbir şeye sarmadan cebine koydu. Yarın duruşmada göstereceğim bunları dedi. İnanan olmaz ki. Artık çok paranız var. Kasanızdan alıp getirmiş de olabilirsiniz bu yüzlükleri. İvan ayağa kalktı. Gene söylüyorum, seni öldürmüyorsam eğer, yarın bana gerekli olduğun içindir bu, unutma. Smerdyakov İvan'a tuhaf tuhaf baktı. Öldürürseniz öldürün dedi. Hemen şimdi öldürün isterseniz. Acı acı gülümseyerek ekledi. Böyle bir şeye cesaret edemezsiniz. Eski yürekliliğiniz yok artık, hiçbir şey yapamazsınız. İvan kapıya doğru yürüdü. Şimdilik hoşça kal dedi. Durun, bir kez daha gösterin onları bana. İvan paraları çıkarıp gösterdi ona. Smerdyakov 10 saniye gözlerini ayırmadı onlardan. Sonra kolunu sallayarak gidin artık dedi. İvan kapıdan çıkarken bir daha seslendi ona. İvan Fyodorovich. İvan geri döndü. Güle güle. Hoşça kal dedi İvan. Dışarı çıktı. Tipi dinmemişti. Önceleri canlı, kararlı adımlarla yürüyordu İvan ama birden yalpalamaya başladı. Gülümseyerek çok yoruldum galiba diye geçirdi içinden. Ruhunu bir sevinç doldurmuştu sanki. Sınırsız bir kararlılık vardı içinde. Son zamanlarda öylesine acı çektiren kararsızlığı bitmişti artık. Karar verilmişti. Sevinçle dönmem kararımdan diye düşünüyordu. Tam o anda ayağı bir şeye takıldı, az kaldı kapaklanıyordu. Durdu, gelişte iterek yere yuvarladığı ufak tefek köylü, düştüğü yerde hareketsiz yatıyordu. Kar yüzünü hemen hemen örtmüştü. İvan birden kaldırdı onu, sırtına aldı. Sağdaki bir evde ışık görünce gidip penceresine vurdu, içeriden seslenen ev sahibine, köylüyü karakola kadar götürmesine yardım etmesini, bunun için ona 3 ruble vereceğini söyledi. Adam hazırlanıp çıktı. İvan Fyodorovich'in köylüyü karakola nasıl götürdüğünü, onu orada bırakıp aceleyle doktor getirmeye gittiğini, doktorun köylüyü muayenesini, İvan'ın bu işler için bol keseden para harcadığını ayrıntılarıyla anlatmaya girişmeyeceğim. Yalnız şu kadarını söyleyeyim, bütün bunlar 1 saatini aldı. Ama İvan Fyodorovich'in canını sıktı bu. Durmadan düşünüyordu. Büyük bir hazla yarın için kesin kararımı vermemiş olsaydım, köylüyle 1 saat uğraşmaz, başımı çevirmeden geçerdim yanından, bırakırdım donsun diye düşünüyordu. Daha da güçlü bir haz duyarak, hareketlerimi ne güzel kontrol edebiliyorum artık diye geçiriyordu içinden. Onlar da nereden çıkardılar aklımı yitireceğimi? Evinin kapısında aklına şu soru gelince birden durdu. Savcıya şimdi gidip her şeyi anlatsam nasıl olur acaba? Kendi kendine, yarın hepsini birden yaparız diye mırıldanıp yürüdü. Ama çok gariptir, keyfin neşesi bir anda kaçmıştı. Odasına ayak basınca soğuk buz gibi bir şey dokundu yüreğine. Eskiden beri odasında bulunan iğrenç, acı kaynağı bir şeyin anısı, daha doğrusu duygusu gibi bir şeydi bu. Kanepeye çöktü. Yaşlı kadın semaveri getirdi. İvan çay yaptı kendine ama içmedi. Kadına da bütün gece izin verdi. Kanepeye oturmuştu, başı dönüyordu. Hasta, pek bitkin hissediyordu kendini. Bir ara dalacak gibi oldu ama hemen kalktı yerinden, uykusunu dağıtmak için odanın içinde dolaşmaya başladı. Zaman zaman sayıklıyormuş gibi geliyordu ona. En çok düşündüğü hastalığı değildi gene de. Gene yerine oturdu. Bir şey arıyormuş gibi arada bir çevresine bakınmaya başladı. Birkaç kez böyle bakındıktan sonra bakışı bir noktada durdu. Gülümsedi ama yüzü öfkeden kıpkırmızı olmuştu. Başı elleri arasında, gözlerini o noktadan, karşı duvarın dibindeki kanepeden ayırmadan uzun süre öyle oturdu. Orada sinirini bozan, huzurunu kaçıran bir şeyin olduğu belliydi.
9. Şeytan. İvan Fyodorovich'in kabusu. Doktor değilim gerçi ama İvan Fyodorovich'in hastalığının bazı özelliklerini okuyucuma açıklamamın zorunlu olduğu dakikanın artık geldiği kanısındayım. Olayların sırasını atlayarak yalnızca şunu söyleyeceğim. O akşam uzun zamandan beri bedeninin direnciyle yendiği ama sonunda boyun eğeceği humma nöbeti yavaş yavaş etkisini göstermeye başlamıştı. Tıptan hiç anlamadığım halde şöyle bir iddia atacağım ortaya. İvan Fyodorovich hastalığı hepten yenmek amacıyla müthiş bir irade gücü göstermiş, böylece de hastalığını bir süre ertelemişti. Hasta olduğunu biliyordu ama nefret ediyordu hasta olmaktan. Hele böyle bir zamanda onun için öylesine önemli olan ortaya çıkıp mertçe son sözünü söylemesi, dürüstlüğünü kendi kendine kanıtlaması gereken bu sırada hasta olmak istemiyordu. Katerina Ivanovna'nın yukarıda sözünü ettiğim tuhaf bir düşünceyle Moskova'dan getirttiği doktora da gitmişti bir kez. Doktor onu dinledikten, muayene ettikten sonra onun ruh hastası olduğunu söylemiş, Ivan'ın kendinden nefretle itiraf ettiği bir şeye de hiç şaşmamıştı. Sizin durumunuzda bir insanın hayal görmesi pek olağandır demişti doktor. Ama gene de dikkatli olmak, hiç vakit geçirmeden ciddi bir tedaviye başlamak gerekir. Yoksa kötü olur sonunuz. Ama doktorun yerinde öğüdüne kulak asmamıştı İvan Fyodorovich. Tedavi olmayı önemsememişti. Boş ver der gibi kolunu sallayarak, şimdilik ayakta duracak gücüm var. Varsın ayaklarım tutmadığı zaman tedavi etsinler beni diye karar vermişti. O akşam da kanepede otururken kendinde olmadığının farkındaydı. Karşıdaki kanepenin üzerinde bir şeye bakıyordu. Orada oturan birisi ilişmişti gözüne birden. Kim bilir nasıl girmişti içeri. Çünkü İvan Fyodorovich Smerdyakov'dan geldiğinde odada yoktu. Bu bir bay, daha doğrusu genç sayılamayacak, Fransızların dediği gibi Kifrize la Senkanten, dipnot, 50'ye merdiven dayamış, şık, oldukça uzun, koyu saçlarına pek seyrek ak düşmüş, ince, sivri sakallı bir Rus centilmeniydi. En iyi terzi elinden çıktığı belli ama artık eskimiş, 3 yıl önce dikilmiş olmalıydı, modası geçmiş, öyle ki sosyetenin kalburüstü kimseleri 2 yıldır böylesini giymiyorlardı, bir ceket vardı üzerinde. Gömleği de eşarbı andıran kravatı da şık centilmenlerinkinden farksızdı. Ama dikkatlice bakınca gömleğinin kirli, geniş eşarbının da eski olduğu kaçmıyordu gözden. Ekoseli pantolonu pek yakışıyordu ona. Ama artık hiç kimsenin giymediği fazla açık renk dar bir pantolondu bu. Konuğun beyaz tüylü şapkası da mevsime göre değildi. Kısacası kibarlık heveslisi meteliksizin biriydi bu. Toprağa bağlı köylüler devrinden kalma, sosyeteye girmiş, bir zamanlar büyüklerle ilişkisi olmuş, bu ilişkilerini belki günümüze dek bile sürdüren, ama gençliğinde elindekini har vurup harman savurduğu, gününü gün etmeye baktığı için zamanla yoksul düştüğünden, kölelik yasasının kaldırılması da tuz biber ekmişti bunun üzerine, iyi yürekli eski dostlarının evlerinde dolaşan soylu bir yanaşma olup çıkmış. Bu eski dostları böylelerini hoş sohbet, herkesin yanında masaya oturtabilecek, oldukça uzak bir yerine kuşkusuz, kibar birer insan oldukları için alırlar evlerine. Hanım evladı bir eski toprak sahibi olmalıydı bu. Anlatacak çok şeyleri olan, kağıt oyununu düzenlemekte usta, angarya işlerden hiç hoşlanmayan bu hoş sohbet yanaşmalar çoğunlukla bir başlarınadırlar. Ya bekardırlar ya da dul. Dul olanlarının çocukları da vardır. Ama bu çocuklar her zaman pek uzak bir yerdeki, centilmenin kibar toplantılarda hiç sözünü etmediği, böyle bir akrabası olduğundan sıkılırlar sanki, bir takım teyzelerin yanında kalırlar. Zamanla soğumuşlardır çocuklarından. Ancak doğum günlerinde, yılbaşlarında birer tebrik alırlar onlardan. Bu tebriklere arada bir karşılık verenleri de çıkar. Beklenmeyen konuk pek içten bir insana benzemiyordu ya, ağırbaşlı, duruma göre güleç olabilecek bir insan olduğu belliydi. Saati yoktu ama siyah kurdeleye bağlı, sedef kaplı bir gözlüğü vardı. Sağ elinin orta parmağında adi taşlı, kocaman bir altın yüzük parlıyordu. İvan Fyodorovich inadına susuyor, ağzını açmıyordu. Konuk da bekliyordu. Gerçekten de üst katta kendisine ayrılmış odasından ev sahibine arkadaşlık etmek için biraz önce çaya inmiş ama ev sahibi işiyle ilgilendiği, kaşları çatık bir şeyler düşündüğü için susan, tatlı tatlı konuşmaya başlamaya hazır, ev sahibinin keyfinin yerine gelmesini bekleyen bir yanaşmadan farksızdı. Birden endişeli bir tavırla İvan Fyodorovich'e, "Bak," dedi, "kusuruma bakma, anımsatmak için söylüyorum yalnızca. Smerdyakov'a Katerina Ivanovna üzerine bilgi almak amacıyla gitmiştin ama hiçbir şey öğrenemeden döndün, unuttun besbelli." İvan birden telaşlandı. "Ha evet," dedi, "evet unuttum." Kendi kendine, "ama artık hiçbir şeyin önemi yok," diye mırıldandı. "Yarına kadar hiçbir şeyin önemi yok." Sinirli bir yüzle konuğuna döndü. "Aklıma gelmeliydi, anımsamalıydım. Bu yüzden canım sıkılıyordu zaten. Bunu bana senin anımsattığına inandım mı sanıyorsun?"